Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 53. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ama eğer kendinizi pek iyi hissetmiyorsanız da yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Hani Büyük Ev Ablukka'da bir şarkısında diyor ya, mutsuzum ama keyfim yerinde diye. Eğer ruh halimi size dört kelimeyle özetleyecek olsam tam olarak böyle durum. Neden derseniz aslında elle tutulacak bir sebep sunamam size. Ben zaten çok düşünen insanlar için mutsuzluğun açıkçası doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Hayatın aslında ne kadar anlamsız olduğunu farkındayız. Bu yüzden de bu acı ve ağır gerçeği unutmak için mizah yeteneğimizi geliştirmeye, işte uzun ve neşeli sofralara oturmaya, tekneden denize atlamaya ve işte denizden çıktığımız gibi bir bira yapıştırmaya falan ihtiyacımız var. Hani şu şey geyiği var ya işte, hani palyaço doktora gidiyor falan işte. İşte o herkesi güldüren palyaço var ya, o benim doktor diyor. Aslında düşündüğünüzde çok doğru. Yani çünkü bir insanın içindeki boşluk hissi ne kadar ağırsa dışarıdan o kadar eğlenceli ve kahkahalı görünüyor o insan. Hani böyle ortamlarda lafı bir aldı mı herkesi böyle gülmekten kırıp geçiren, böyle bilet şeysiz, biletsiz stand-up yapar gibi şaka üstüne şaka patlatan o insanlar vardır ya. Bence evde kendilerini oyalayacak bir cep telefonu ya da işte böyle bir televizyon ekranı falan olmadığında ve böyle yalnız oturduklarında en çok o insanların üstüne karanlık bir bulut çöküyor. Bunu size kanıtlayamam ama buna yemin edebilirim. Mizah bir savunma mekanizması. Acı ve boşluk hissinin üzerine böyle pata pata pata pata pata diye kurşunlar boşaltan bir silah. Bunu uzun zaman reddetsem de mesela işte ikinci bölümde anlattığım şu meşhur ölü babaannemi hani arabayla İstanbul'dan Uşak'a götürme hikayemin yani. Aslında çok büyük bir travmamı bastırmak için aşırı bir komik bir olay gibi anlattığımı fark ettim. Ki kara mizah tam olarak buna deniyor zannedersem. İşte şarkıda dediği gibi, başta söylediğim gibi mutsuzsun ama keyfinde yerinde olsun istiyorsun. O yüzden şaka yapıyorsun. Ben neden mutsuzum peki? Mevsimsel depresyon diyor, bir şey duymuşsunuzdur muhakkak. Hani bazı mevsimlerde, özellikle de böyle daha soğuk geçen kış aylarında depresyona giriyor bazı insanlar. Ben de özellikle son yıllarda kusursuz saat gibi işliyor bu süreç. Yazın ne kadar coşkuluysam, sonbahara geçmemizle birlikte de bir hüzün çökmeye başlıyor üstüme, yorgan gibi. Ve kışa doğru ilerledikçe de ağırlaşıyor bu üzerimdeki yorgan. Böyle artık o köy evlerindeki ağır yün yorganlardan da ağır oluyor. İçini sanki yünle değilmiş de böyle kurşunla doldurmuşlar gibi çöküyor üstüme. Hani tabii ki buna teslim olmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum işte, dışarı çıkmaya, spora gitmeye, insanlarla görüşmeye falan çalışıyorum. Ama ne yaparsam yapayım geceleri muhakkak yakalıyor beni ve gece yatakta düşünürken her şey bomboş ve anlamsız geliyor. Yani ne kadar seksi olmayan cümleler bu arada, değil mi? Kadınlar çünkü hep zayıf ve neşeli olmalı diye bir cümle yankılanıyor beynimin içinde ne zaman böyle konuşsam. Çünkü magazin programlarından, kadın dergilerinin işte porno filmlerden falan hep öyle görüyoruz kadınları, hani çok düşünen ve hayatı sorgulayan kadınlar istenmezmiş gibi geliyor. O yüzden hani erkekler mesela işte pro içerek böyle kaşlarını çatıp alınlarını kırıştırarak işte Mad Men'deki gibi böyle uzun uzun düşünebilir hayatın dertleri ve büyük meseleler ve para üzerine falan, ama kadınlar böyle hep gülümseyerek ve hiç düşünmeden böyle kahkahalar atmalı, hatta böyle kikirdemelidir böyle kik diye ve kaşlarını asla çatmamalıdırlar. Çünkü biliyorsunuz kırışıklıklar endişe gösterir ve aynı zamanda yaşlanmaya götüren bir işarettir ve dolayısıyla ölümü hatırlatır ve bunları da tabii ki erkekler düşünmek istemezler. O yüzden de kadınlar her zaman genç, taze ve boş zihinlere sahip olmalıdır. Neyse işte, ben bu kalıplara karşı çok öfkeliyim ki öfke de erkeklerin kadınlara hiç yakıştırmadığı başka bir duygu ama zaten kafasına duyguları kadın ve erkek diye ikiye bölenleri de ben kendime yakıştıramıyorum. O yüzden bir sorun yok. Zaten ve zaten de benim ne kadar çok düşündüğüm ve hayatın üzerine ne kadar çok kafa yorduğum alenen bilinen bir şey. Bu vakitten sonra bunu saklamak gibi bir çabaya girmem zaten ben istesem bile başarısız olur. Neyse. Zaten sonuç olarak ben kadının da erkeğin de çok düşüneni seviyorum. Böyle birlikte uzun uzun tartışmaya, sabaha kadar konuşmaya bayılıyorum. Bence iletişimin en harika şekli, en doyurucu şekli bu. Ve derin katmanlı mizahtan hoşlanıyorum. Yani mesela tek cümlelik şakalardan ziyade, nasıl diyeyim, hani böyle futbolcular şey yapar ya, topu alır böyle koştura koştura o topu bir ondan çalar, bir bundan çalar, sahanın bir ucundan diğer ucuna kadar gider ve en sonunda gol atar. Şakada da böyle bir geçmişi, hikayesi olan, derinliği olan mizahı seviyorum. Ve o yüzden ilişkilerimi de böyle insanlarla kuruyorum. Çünkü aksi halde çok sıkılıyorum ve o ilişkiden, o ortamdan bir şekilde kaçıyorum. Evime gidiyorum yalnızlığıma. Neyse ki böyle insanlar az da olsa var hayatımda. Ve geçenlerde onlardan bir tanesiyle böyle hararetli bir muhabbetteydik. Ve bu arkadaşımın dedi ki, Deniz dedi, benim iki tane psikolog arkadaşım var. Senin podcastlerini çok seviyorlarmış dedi. Hep ilgiyle dinliyorlarmış. Hani bunu sana söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama dedi, dayanamayacağım, söyleyeceğim. Bana dediler ki bizim podcastleri sürekli dinlediğimiz için anladığımız, yani ister istemez analiz yaptık dediler. Deniz terapide babasıyla ilgili problemleri aşmış. Yani o belli oluyor ama annesiyle ilgili meselelere sanki pek eğilmemiş ve orada hala çözülmemiş bir mesele var gibi duruyor dedi. Ya normalde ben böyle uzaktan konulan teşhislere çok gıcık olurum. Ama hem böyle bir çekingenlik iletilmesi hem de benim de kafamda böyle bir soru işaretinin olduğu bir yeri kurcalaması sebebiyle ilgimi çekti ve dedim ki iyi ki söyledin. Yani sonuçta bana söylenen hiçbir şey olduğu gibi böyle şlanks diye kabul etmiyorum, yani kendi beynimin, zekamın filtresinden geçiriyorum. Ve bu duyduğum şey ilgimi çekti çünkü gerçekten de ben terapide yıllarca hep bir şekilde babamdan bahsettim. Ve en nihayetinde de hani bu podcast'ta okuduğum o açık veda mektubu ile onunla olan davamı, dosyamı, işte ne derseniz artık kapattım. Ve bu meselenin hakikaten çözüldüğünü şuradan da anlıyorum. Eskiden bütün flörtlerime böyle belli bir alkol seviyesinden sonra babamın hayatımın içine böyle nasıl ettiğine dair bir hikaye anlatarak başlardım ve sonra kendimi durduramazdım. Sabaha kadar babamdan bahsederdim. Ama şimdi böyle ara sıra hani bence komik olan garip huylarını tabii ki ister istemez muhabbetin içine geçiriyorum ama öyle doyumsuzca babamdan bahsetmiyorum. Demek ki diyorum cidden çözülmüş o içimdeki Arap düğümü ve hani bir şekilde sona ulaşmış babamla olan hikayem. Oysa annemden hiç bahsetmedim. Daha doğrusu ne zaman bahsetsem hemen arkasına savundum annemi. Yani mesela şöyle diyelim. Annem dedim ki işte bana şunu şunu şunu yaptı. Daha terapistimin bir şey demesine fırsat vermeden ama zaten sonuçta o da işte eşinden ayrılmıştı. Üç çocukla başka bir şehre taşındı kadıncağız. Yeniden iş kurma derdindeydi. Zaten ne yapsındı ki falan diye. Sanki orada böyle bir hani Amerikan mahkemelerindeki gibi bir jüri heyeti bekliyormuş da hemen anneme saldırmaya hazırlarmış. Onlar sakın anneme eksi puan yazmasınlar diye kafamdaki hayali insanlara karşı hep annemi savunuyordum. Ki bize uzun uzun işlenmişti bu mesela teyzem tarafından. Hep şey diyordu teyzem işte. Anneniz İstanbul'a tek başına gelseydi işte daha 36 yaşında kadın işte evlenirdi, rahatına bakardı. İşte gencecik güzel kadın ne güzel kendi zevkine sefasında olurdu. Ama işte anneniz size iyi bir anne olmak için kimseyle görüşmüyor. O güzel hayattan vazgeçti. Evlenişe işten eve yaşıyor. Gençliğini feda etti sizin için diyordu teyzem. Ve yani demek ki biz annemin hayatının daha iyi olmasının önündeki bir engeldik. Bunu hissettim hep ben. Annem zaten yeterince üzgündü ve tüm üzgünlük kotası ağzına kadar doluydu. Biz bir damlacık bile bir üzgünlük daha eklesek o kovaya taşacaktı o çünkü ağzına kadar dolu olan kova. Ve annemi üzme hakkının hepsini babam zaten kullanmış olduğu için bize ne yazık ki hiç öyle bir hak kalmamıştı. Biz de bunu kabullendik çünkü çocuklar hayat tecrübeleri olmadığı için onlara dikte edilen şeyleri sorgulanamaz gerçekler olarak kabul ederler hemen. Ancak ve ancak yetişkin olup geriye dönüp baktıklarında fark edebilirler normal diye öğrendikleri şeyin aslında normal olmadığını, mesela sevgi diye öğrendikleri şeyin aslında istismar olduğunu. Ben de annemi çoğumuzun yaptığı gibi böyle dokunulmazlığı olan bir milletvekili ya da işte peygamber gibi yaptığı hiçbir şey sorgulanamaz bir insan olarak kabul ettim. Ama nasıl ki bir milletvekilini dövmenin yasak olması, onu dövme isteğinize engel olmaz, sadece onu dövmemek için kendinize hakim olmanızı sağlar. Ben de fark ediyorum ki anneme açık açık öfkemi yaşamamın önünde bir engel teşkil etmiş bu koyulan kurallar ama içimdeki öfkeyi yok edebilmiş mi? Hayır. O yüzden bu konuyu merak edip psikiyatristimi açtım. Dedim ki işte beni dinleyen iki psikolog varmış ve annemle hala çözülmemiş bir meselem olduğunu düşünüyorlarmış. Yani dedim böyle bir şey olabilir mi? Ben merak ediyorum. O da psikologların ve psikiyatristlerin o kendine has yöntemiyle konuyu hemen o spesifik çerçevesinden çıkarıp daha genel bir çerçeveye oturttu ve dedi ki babalarımıza dedi kolayca öfke duyabiliyoruz çünkü baba erkek, baba güçlü. Babaya vursan da bir şey olmaz. Ama annelerimiz yaşadığımız bu dünyada hep çektikleri acılar ve yaptıkları fedakarlıklarla hani kafamızda kırılgan olarak kodlanıyorlar. Ve dolayısıyla böyle kırılgan birine de saldırmak toplum nezdinde bizi kötü biri yapar. O yüzden de annemiz olan öfkemizi bastırıyoruz kötü biri olmamak için. Seans bittikten sonra bu konu benim kafamın bir yerinde böyle demlenmeye başladı. Ve artık bir tesadüf eseri mi dersiniz bilmem ama ben öyle demeyeceğim. Algıda seçicilik olarak açıklamayı tercih ediyorum bu durumu. Kütüphaneme gittim ve ne okusam diye düşünürken elim Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur isimli kitabına gitti. Instagram'dan beni takip edenler zaten biliyorlar ama eğer etmiyorsanız bu kitabın tüm okullarda müfredata eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim bir ülkem olsaydı ben eklerdim diyeceğim ama bu beni bir diktatör yapar. O yüzden eklenmesini çok isterdim. O yüzden oylamaya sunardım diyeyim. Neden derseniz yani aslında Alice Miller de aynı alanda yazıyor. Kendi bilmiyorsanız muhakkak bilmenizi tavsiye ederim. Harika bir gerçekten terapi alanında muhteşem bir isim. Ama Alice Miller'a göre okuması daha kolay bence kitapları. Yani genel bütün halka hitap ettiğimizi düşünürsek. Ve bizim coğrafyamızın örnekleriyle açıklıyor her savını. Yani kitap okumayanlar için bir özetleyeyim hemen. Temel fikri şu. Nihan Kaya diyor ki çocuk böyle farklı ve önemsiz bir insan cinsi değildir. Hani biz öyle düşünüyoruz ya, bir insanlar var bir de çocuklar var. Öyle bir şey yok diyor. Hani özellikle Türk toplumunda senin karşında çocuk mu var be falan gibi laflarla çocuğun varlığı küçümseniyor. Ama aksine çocukluk aslında insan hayatındaki en önemli aşama. Çünkü çocuklukla saygı duyulan insan kendini hayatı boyunca değerli hissediyor. Ama çocukken o saygıyı alamayıp kendini önemsiz hisseden bir çocuk ileride büyüdüğünde ister işte dünyanın en büyük şirketinin CEO'su olsun, herkes önünde ceketini giyeceksin. İster kocaman işte milyonlarca seyircinin doldurduğu, milyonlarca da abartı oldu işte, on binlerce kişinin stadyumları doldurduğu bir rockstar olsun, konserler versin. İster süper model olsun, yani ister dünyanın en zengin insanı olsun, hiçbir zaman o derindeki boşluk duygusu silinmiyor ve ne kadar takdir görürse görsün, ne kadar alkış toplarsa toplasın, kendisini hep değersiz olduğunu içinde bir yerde hissediyor. Ve aynı şekilde yani bir yetişkine bağırıp aptal olduğunu söylerseniz mesela o da size öfkeleniyor ve karşılık veriyor ve okey, o günü biraz kötü geçiyor ama iki gün o bu meseleyi unutuyor. Ama bir çocuğa eğer bağırarak aptal olduğunu söylerseniz bu o çocukta hayat boyu taşıyacağı bir iz bırakıyor. Konu bedene gelince de durum bundan farksız değil elbette. İnsanın bedenini algılaması ve sahiplenmesi çocukken başlıyor. Ama özellikle yine Türk toplumunun davranış biçimleri bunu engelliyor. İşte mesela çocuk eve gelen misafirden utanıyor, korkuyor ya da bir şekilde sevmiyor. İşte yabancı bir insan olduğu için sonuçta. Eminim bu anlatacağım şey hepinize tanıdık gelecek. Ama çocuğun anne babası gelen misafirin egosu işte istenmediğini hisseder de kırılır efendim diye. Ki kırılsa ne olacak yani, koskoca adam ya da işte kadın. Neyse çocuğa diyorlar ki anne baba, aa çok ayıp, o senin İsmail amcan, otur bakayım kucağına. Ve çocuk hiç istemediği halde o kucağa oturuyor. Ve şu düşünce oluşuyor beyninde. Demek ki bu vücuda benim istemediğim şeyler yapılabiliyor. Yani bu vücut üzerinde benim bir söz hakkım yok. Yani demek ki bu vücut aslında bana ait değil. Ve çocuk da kendi vücuduna karşı bir yabancılaşma başlıyor. Bende bu oldu, çok oldu. İlk hatırladığım ben 3-4 yaşlarımdayken oldu. Sahile gitmiştik ailece deniz kenarına. Kırmızı bir bikini takımım vardı. Annem önce altını giydirdi. Sonra işte üstünü giydirsin diye bekliyordum. Giydirmedi. Anne dedim ben giymek istiyorum, utanıyorum dedim. Yani çünkü bakıyorum etrafımızdaki kadınlara, annem dahil olmak üzere hepsinin memelerini kapatan bikini üstleri var üzerlerinde. Ama annem dedi ki sen dedi çocuksun, utanacak bir şeyin yok dedi, çocuklar böyle gezer. Yani o cümlede bahsettiği diğer çocuklar kimdi, onlar gerçekten utanmıyorlar mıydı, orasını hiç bilmiyorum ama ben utanmıştım. Ve sahilde o şekilde gezerken başta o çıkmamış memelerimi herkesin görmesinden derin bir utanç duydum. Ama o şekilde gezmek zorundaydım sonuçta. Annem izin vermemişti bikini üstümü giymeme. Beyniniz bu gibi durumlarda hayatta kalmak için o duruma has savunma mekanizmaları geliştiriyor. Ben de Memelerime karşı bir yabancılaşma oldu. Bu vücuduma karşı duyduğum ilk yabancılaşma hissiydi. Ama sonuncu olmadı. Daha sonra ilkokula geçtiğimde şöyle bir adet başladı. Annem bana işte böyle beni zeki bulduğu için ÖSS matematik soruları çözdürüyordu ilkokulda olmama rağmen. Ben de işte çoğunu çözüp böyle doğru cevabı bulmayı başarıyordum. Annem de aferin sana elma popo diyordu ve popomu öyle diyordu annem işte elma popo diye bir isim takmıştı. Ödül olarak da burada şimdi ironik bir şekilde bunun aslında benim için bir ödül değil ceza olduğunu fark ediyorum. Neyse ödül olarak diyelim. Pantolonumu ve kilodumu indirip popomu öpüyordu. Ben böyle anne ya ne olur yapma falan dememe rağmen dinlemiyordu. Ve bu bana hep şeyi hatırlatıyor. Hani hikaye biliyorsunuzdur muhtemelen tarih dersini hatırlıyorsunuzdur. İkinci Murat işte böyle kendisini din işlerine veriyor iyice ve Manisa'da inzivaya çekiliyor. O yüzden de tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor oğluna. Ki Fatih Sultan Mehmet o zaman daha 12 yaşında. Ve 12 yaşında çocuk ülkenin başına geçip tahta oturunca tabii ki Haçlı orduları bu durumu fırsat biliyor ve Türk topraklarına giriyor. Ve Fatih de işte hemen tabii ki babasını arıyor diyeceğim oldum şimdi mektup yazıyor muhtemelen ve işte baba diyor hadi gel ordunun başına geç. Babası yok diyor gelmeyeceğim işte o kaptırmış kendisini inzivaya. Bunun üzerine anlatılan o ki Fatih de babasına bir ferman yolluyor ve diyor ki eğer padişah sensen gel ve ordunun başına geç. Ha diyor sanki padişah benim o zaman diyor sana emrediyorum gel ve ordunun başına geç. Süper hikaye bence. Ben de işte bu popo öpme meselesinde aynısını diyesim geliyordu anneme. Anne eğer ben poposu öpülecek kadar küçük bir çocuksam bana ÖSS matematik soruları çözdürme. Ha eğer diyorsan ki sen ÖSS matematik soruları çözebilecek kadar yetişkin zekasında bir çocuksun. O zaman pantolonumu indirip popomu öpmekten de vazgeç bir zahmet. Bundan da utanacağımı anla. İşte benim popomla aramdaki bağ da şimdi böldüğünde çok saçma geldi bu arada ama insanın her uzvuyla arasında bir bağ var bence. Neyse benim popomla sinirlerim bozuldu. Benim popomla aramdaki bağ da bu soru çözme rutinimizle zedelendi bence. Sonra biraz daha büyüdüm. Memelerim çıkmaya başladı hafiften. Ve çocukken o memelerin varlığı toplum tarafından görülmediği için bikinisinin üstünü giymesine gerek olmadığı söylenen ve dolayısıyla memelerinin önemsiz olduğunu düşünerek memelerine kayıtsızlaşmış olan ben Deniz yazlık evde rahatça bikinimle gezerken zaten sorun olmadığını düşünerek annemden azar yedim. Çünkü bu sefer de annem dedi ki sen artık büyüdün insanlar memelerine bakabilir akıllarına yanlış düşünceler gelebilir. Bu sefer de memelerimden utandım. Çünkü insanların akıllarına yanlış fikirler sokmak gibi bir niyetim yoktu benim açıkçası evde bikiniyle gezerken. Yani kaba tabiriyle kimseyi azdırmak gibi bir niyetim yoktu. O zamana kadar memelerim önemsiz olduğu söylenmişti. O yüzden de çok rahat bir şekilde zaten bir anlamı olmayan memelerimi kimsenin görüp de bir şey düşünebileceği gelmemişti. Ama görünen oydu ki bir anda her şey değişmişti ve şimdi memelerim tehlike arz ediyordu. Bu olaydan bir iki sene sonra da biraz daha büyüdüm ve regl oldum. Regl olduğumda artık kızlığımdan ve bedenimden o kadar utanır bir haldeydim ki anneme hiç söylemedim bile. Tuvalet kağıdını böyle kat kat katlayarak kilodumun içine soktum. O zamana kadar okuldaki en büyük kaygım aslında şeydi işte babam beni okuldan alacaktı ve o yüzden yeniden sınavlara hazırlanıp dershaneye gidiyordum işte. Lisede başka bir okula geçecektim. Sürekli bunu düşünüyordum sabah akşam. Ama bu regl olmamla birlikte o kilodumun içine koyduğum tuvalet kağıtları kanı emmezse ve işte oturduğum sıraya bulaşırsa ve tüm okul benimle dalga geçerse diye düşünmekten artık yepyeni onu da unutturan bir kaygım olmuş oldu. Çünkü annem bana bir gün regl olacağımı ya da işte bu durumda ne yapmam gerektiğini falan anlatmamıştı. Ki sorsam da güzel bir şekilde anlatacağına pek emin değilim. Ve yani ön yargılı demeyin bu konuda hiç haksız olduğumu zannetmiyorum. Çünkü aynı sene ortaokul mezuniyet balosuna giyeceğim elbisemin içine sütyen giymek istediğimi söylediğimde anneme bana dedi ki senin işte sütyene ne gerek var? Yaşın kaç daha? Falan dedi. Daha bir iki sene önce evin içinde bikinili gezdiğimde yanlış insanları tahrik edebileceğini söyleyerek tehlikeli bulduğu o memelerimi yani yok saydı. Ve aynı şekilde de bu arada mini elbisemden bacaklarım görünceği için işte ağda yaptırmak istedim kuaföre gidip. Onda da hemen dedi ki aman senin ne kılın tüyün var işte kuaföre gerek mi var? Ve ben dayanamayıp saatler süren bir tartışma olmuştu aramızda. Onun sonunda ağlamaya başlayana kadar da ağdacıya gitmem için para vermedi. Tüm bunları anlatmamın sebebi annemi çağırmaya gelmek işte annem ne kadar kötü bir insan hadi onu taşlayalım demek falan değil. Annem gerçekten çok iyi bir insan ve bence çok iyi bir anneydi. Ama sorun şu ki istediği kadar iyi bir insan olsun bu yapılanların bana zarar vermesinin önüne geçmedi. Sadece annem bunların bilincinde olmadığı için bunları istemeden yaptı ve istemeden de olsa bana zarar vermiş oldu. O yüzden şimdi bunları anlatıyorum ki aranızda çocukken bunları yaşamış olan varsa bugün yaşadığı sorunların nedeninin farkında olsun ve aranızda çocuk yetiştirenler ya da yetiştirecek olanlar varsa onlar da bunların bilincinde olsun. Çünkü bedeniyle ilişkisi koparılan çocuk bedenine savunma hakkını da kendinde görmüyor ve istismara hep açık olan bir çocuk oluyor. Benim ayak bileğimde bir dövme var. 19 yaşında yaptırmıştım. Bana hep o dövmenin anlamını sorarlar her dövmemin anlamı sordukları gibi. Ama ben hep o dövmenin hikayesini düşünürüm anlamından ziyade. Çünkü çok garip bir hikayesi var. O dövmemi yaptıracağım zaman çok heyecanlıydım. Üniversitenin başındaydım ve o dönemler Vans çok modaydı. Hiç ayağımdan çıkarmazdım. Böyle rengarenk Vans'lerim vardı ve o işte Vans'lerle birlikte ayak bileğimdeki o dövme çok havalı olacak diye düşünüyordum. Kadıköy'de bir dövmeciye gittim. O zamanlar çok popüler olan bir dövmeciydi ki galiba hala yerinde duruyor o dövmeci aynı isimle. Orada sürekli duran, sanırım ortağı olan uzun saçlı bir dövmeci vardı. Böyle beline kadar saçları vardı. Daha önceden de birkaç kez gidip gelmiştim işte fiyat sormaya. O yüzden tanışmıştık biraz. Ve işte o gün gittiğimde dövmeme nihayet yaptırmak için dedim işte size bahsettiğim dövme için parayı ben biriktirdim sonunda. Oo dedi hadi yapalım. İşte çıktısını aldık dövmenin. Dövme yaptıranlar zaten o aşamaları anlatacağım ezbere biliyordur işte hani ben ayaklarımı işte ayaklarımdan ayakkabılarımı çıkardım. Çoraplarımı falan çıkardım. Sedyeye oturdum. Böyle pantolonumun sağ paçasını sıyırıp bileğim açık bir şekilde ayağımı yerleştirdim sedyenin üzerine. İşte böyle dövmenin yerine karar verdik işte. Karar verince üzerinden geçti falan. Ben aşık oldum o hani geçici mürekkepli haline bile dövmemin. Ay dedim harika olacak işte böyle. Bekliyorum hadi ne zaman başlıyoruz diye. Adam dedi ki bana yok yalnız dedi ben böyle rahat yapamam. Gitti bir tane tekerlekli tabure çekti. Önüme oturdu. Ayağımı aldı. Sarkıtlı sedyeden aşağı ve iki eliyle tutup bacaklarının arasına yerleştirdi. Yani rahatsız oldum ama bir şey diyemedim. Çünkü adamın suratına bakıyorum çok ciddi. Herhalde dedim bu iş böyle yapılıyor. Ama sonra adam dövme yapmaya başladıkça adamın bacak arasında bir sertlik oluşmaya başladı. Ve adam ayağımı sertliğine doğru iyice bastırıyordu ve bastırdıkça sertlik daha da büyüyordu. Kendimi çok kötü hissettim. Bir şey diyemediğim için ayağımı böyle çaktırmadan minik minik bacak arasından kaçırıp adamın bacağının üzerine doğru çekmeye çalıştım. O da böyle tutup geri çekip bacağın arasına lank diye geri oturttu. Sonra bir daha denedim yavaş yavaş kaydırmayı. Yine aynısını yaptı. Sonra üçüncü dönemimde artık kafasını kaldırdı ve böyle suratıma baktı. Bana dedi ki sence dedi ben isteyerek mi elekte oluyorum? Bu iş böyle yapılıyor dedi. Ayağını çekmeyi bırakırsan dedi artık bir zahmet bir işimize devam edeceğiz dedi. O kadar utandım ki yani. Suç tabii ki bende olmalıydı. Adam işini yapıyordu işte. Ben de salak gibi sanki benim ayağım çok kıymetli de böyle eşi benzeri bulunmayan bir ayakmış gibi böyle tantana çıkarıyordum. Yok ayağım taciz ediliyor diye. Yani sonuçta adam işi gereği zaten kim bilir ne ayaklar görüyordu. Ne güzel kızların ayaklarını zaten dövmeler yapıyordu. Ve böylece kendimi hissizleştirdim. Ben utancımı olanca kuvvetimle bastırırken adam da olanca kuvvetiyle ayağımı bastırdı ereksiyonuna. Dövme yapma ayağına. Ne kadar çok kelime oyunu oldu. Ayağına dövme yapma ve dövme yapma ayağına tümceleri falan da aynı konuşmada geçince. Neyse. Ben yaşadığım şeyin aslında gayet net farkında olmama rağmen depersonalizasyon denilen şeyi yaptım sanırım. Ruhumu vücudumdan ayırdım yani acı çekmemek için ve hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Çünkü ben memesinin açılıp kapanması yetişkinlerin isteğine bağlı olan İşte poposu kendi beyanı dışında açılıp öpülebilen, sütyen ve ağda için izin istemek ve hatta yalvarmak zorunda olan ve ayağı da doğal olarak bir erkeğin erekte olmak için kullanabileceği bir bedende yaşıyordum. Bedenim benden başka herkese aitti. Kuralları onlar koyuyordu. Bana sadece o kurallara uymak kalıyordu. Dolayısıyla o adama gidip kızmak, işte sen ne yaptığını zannediyorsun diye dükkanı basıp bağırmak ya da işte dava açıp başka genç kızları taciz etmesinin önüne geçmek yıllarca aklıma bile gelmedi. Çünkü bedenimin üzerindeki söz hakkımı bilmediğim için bana sorsanız tacize uğradığımı bile söyleyemezdim size. Sadece kendimi suçlu, kirli ve aşağılanmış hissediyordum. Ama terapiyle birlikte bedenimin bana ait olduğunu fark etmeye başladım. Ve ben istemeden kimsenin ona dokunamayacağını anladım sonunda. Yani öyle ki anladım ki iş hayatımda bana isteğim dışında dokunan birkaç erkeği iş arkadaşlarıma anlattığımda bana şey dediler işte ya öyle dokungandır falan gibi böyle açıklamalar duydum. Şoka girdim. Yani kimsenin benim popoma ben istemediğim sürece dokunmaya hakkı yok. O yüzden bu şahısları gerekli mercilere şikayet ettim. Globale kadar başıma bir şey gelir mi, işten atılır mıyım falan demeden. Çünkü gerekirse işten atılır, yeniden iş bulurum. Ve aradaki o birkaç aylık işsizlik sırasında yaşayacağım maddi sıkıntı bana koymaz. Ama tacize uğrayıp susmak, işte o benim baş edemeyeceğim büyük benim omzumda artık. Ve o yüzden şimdi bedenimin her yerine dövmeler yaptırarak onu sahipleniyorum ben. İşte burası da benim, burası da benim der gibi işaretliyorum. Spora giderek onu güçlendiriyorum. Sadece istediğim insanlarla bedensel temas kullanarak bedenime saygı duyduğumu gösteriyorum. Artık anneme bağlı olmadığım için istediğim sütyeni ve iç çamaşırlarını kendim alıyorum. Ve regl olduğumda da tuvalet kağıdı tıkıştırıp stres olmuyorum artık. Gençliğimde pet kullanmıştım kokusundan rahatsız ola ola. Sonra tampona geçtim. Ama onun dayısını pek sevmedim yani ne yalan söyleyeyim. Ve en sonunda regl klodu diye bir şey keşfettim yurt dışındayken. Ve tam bana uygun olduğunu fark ettim. Bayağı bir süre yurt dışından satın aldım ama şimdi Türkiye'de de çıkmış ve bana geldiler Hips adıyla. Güzelliği şurada, Hips'ten bahsedeyim size. Tampon ya da pede ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani ne pedin o gıcık kokusu ve hışır hışır hissi oluyor ne de tamponun içinizdeki yarattığı o hani içimde bir şey var hissi. Bu kilot böyle özel kumaş teknolojisiyle bunların hiçbirine gerek kalmadan tek başına koruma sağlıyor. Yani sadece kilodu giyiyorsunuz bu kadar. Regl kanınızı tamamen emiyor ve alt tabakalara gönderiyor. Bu arada hiç az falan da değil yani bayağı 50 mililitre sıvı tutabiliyor. Neye denk geliyor derseniz 5 tampon ya da işte 3 pede tekabül ediyor. Şimdi orada bakteri ürer o kadar kan olunca derseniz yanılıyorsunuz. Hips'in teknik kumaşlarında üstün bir antibakteriyel koruma var. Bu da öyle laga luga yaparak lafın gelişi söylenmiyor. Tüm testleri yapılmış ve sıvı temasının 24. saatinde bakteri azalmasının %99.99 olduğu ispatlanmış. Bu konuda sertifikası var, inceleyebilirsiniz. Yani çok ciddi anlamda hijyenik ve sağlıklı. Bu arada sertifika demişken, insan sağlığına zarar veren kimyasallar içermediğine dair de tüm testlerden geçmiş ve bu konuda sertifikaları var. Rahat mı derseniz, size şöyle diyeyim. Bu podcast'te kendilerini sponsor olarak dahil etmeden önce 6 aya yaklaşık bir görüşme sürecinden geçtik. Elbette ki denemediğim bir şeyse tavsiye edecek değilim. Ürünü denedim. Uykuda ve sporda çok rahat ettiriyor. Ama en güzel yanı yıkanarak tekrar kullanılabildiği için hem sizin cebinizi hem de doğayı koruyor. Ki şöyle bir data var elimizde. Bir kadın hayatı boyunca 10.000'den fazla kullanat regl ürünü tüketiyormuş. Ve pedler ve tamponların doğuda yok olma süresi ne kadar biliyor musunuz? 500 yıldan fazla. Yani siz ölüp gideceksiniz ama dünya belki bambaşka bir yer olacak ve tamponunuz ya da pediniz hala doğanın bir yerine duruyor olacak. Ve Türkiye'de her gün 5 milyondan fazla kullanat regl ürünü geri dönüşme olmadan çöpe atılıyor. Ki bunlar için harcanan paradan bahsetmiyorum bile. O yüzden Hips ile gerçekten atıksız ve sürdürülebilir bir regl mümkün. Bence birkaç tane alın, döndüre döndüre giyin. O yüzden adreslerini ve linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kendinize iyi davranabilmeniz için iyi bir ürün olabileceğini düşünüyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız bedeninize iyi bakın, ona şefkatle yaklaşın, ihtiyaçlarına saygı duyun ve kimsenin ama kimsenin bedeniniz üzerinde konuşmak ya da ona isteğiniz dışında temas etmek gibi bir hakkı olmadığını unutmayın. Çünkü bedeniniz sadece ve sadece size ait. Diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.